Ayrım 3, sayfa 27. Tağut, kutsal aldanışın soy ağacı. Soner Yalçın. Yalanın aynası yüzde saklı. Maalesef en ahlaksız yalan, en çok işe yarayan siyasi yalan. Politik amaç için araç edilen inanç yalanları her geçen yıl çoğalıyor ülkemizde. Yalan konusu üzerinde çalışan Amerikalı psikolog Profesör Paul Ekman, Time dergisinin seçtiği dünyanın en etkili isimlerinden biri. Dipnot, Netflix'te 3 sezon oynayan dizi vardı, Lie to Me. Dizide Dr. Carl Lightman, beden dili yüz ifadesi aracılığıyla soruşturmaları yürüten polislere yardımcı olurdu. O bir yüz okuyucusuydu. Gerçek hayatta Dr. Lightman, Profesör Paul Ekman idi. Ekman zaten dizinin de danışmanıydı. Profesör Ekman'ın uzmanlık alanı yalanı duygular ve yüz ifadeleriyle çözmek. Psikolojide çığır açtı. Yalan makinesinin papucunu dama attı. Çünkü makine sadece saklanan bir heyecanı ve rahatsızlığı yakalayabiliyordu. Fakat bu heyecan ya da rahatsızlık yalanın göstergesi değil, inanmamanın getirdiği sinirliliğe de bağlı olabilirdi. Peki yalancıyı nasıl anlamalıyız? Profesör Ekman dünyanın dört yanındaki araştırmaları sonucu şunu keşfetti. Yüz ifadeleri evrensel. Yüz ifadesini değiştiremezsiniz. Yüz ifadesine bakılarak duygu değişiminin farkına varılır. İnsan iğrenme, öfke, korku, üzüntü, şaşkınlık, küçümseme, mutluluk, yedi duygusunu yüz kaslarıyla ortaya koyar. Türkçe'ye çevrilen kitabın adı da bunu özetliyor. Ne düşündüğünü biliyorum. Dipnot Paul Ekman, ne düşündüğünü biliyorum. Çeviren Esra Akbaba. Diyojen Yayıncılık 2019. Kitleler niye yalana ihtiyaç duyuyor? Çeşitli sebepleri var kuşkusuz. Ama yalanın derininde yatan hep şaşırtıcı. Mesela, ezanı protesto ettiler diyenin yüzüne bakmak lazım. Profesör Ekman diyor ki, duygu ne kadar kuvvetliyse yalancının en iyi gizleme çabalarına rağmen bazı emarelerin görülme ihtimali de o kadar büyüktür. Tüm mesele nasıl bir çocukluk yaşadığınızla ilgili. Sürekli yediği dayaktan kurtulmak isteyen çaresiz çocuk yalanı koruyucu kalkan niyetine kullanıyor. Eğer ebeveynleri doğruluğa teşvik etmezse yalancılığı hayat boyu sürüyor. Çocukluğunda dayak yiyen, büyüyüp iktidar sahibi olunca siyasi rakiplerini, muhaliflerini dövüyor. Elinizdeki kitap yalancıyı sadece olgular üzerinden ortaya çıkarmaya çalışacak. Ki şu eklemeyi yapmalıyım. Türkiye'de dinin araç yapıldığı ne çok yalan var. Kadınlar ezanı protesto etti. Camide içki içildi. Başörtülü bacımıza saldırdılar. Bu tür yalanların politik çıkar için söylendiğini bilmek için kahin olmaya gerek yok. Ancak yalan söylemenin sözlerinin altında başka duygular veya hisler, yani meselenin sosyal yönü var. Sokağa çıkıp eylem yapıp hak arayan, çalışan, ekonomik bağımsızlığını kazanan kadından iğrenmek gibi. Kadınlar son yıllarda neden cinayetlere kurban gidiyor sanıyorsunuz? Çünkü kadın öteki. Sorunu başkasına yükleme kolaylığından çok daha derine bakmak zorundayız. Bütünü görmek şart. Sıklıkla başıma geliyor. Bir kişinin olumlu ya da olumsuz yaptığını yazarım. Ardından başlar şöyle elektronik postalar gelmeye. Ama o da şunu dedi. Fakat o da şu konuda böyle tavır aldı. Yalçın küçük derim, ama derler Doğu Perinçek derim, fakat diye itiraz ederler. Temel Karamollaoğlu derim, ancak diye başlarlar. Bütünü tümü görmek istemiyor kimi okuyucu. Hele bazı solcu arkadaşlarım var, kimseyi beğenmezler. Teori ile pratiği, ideoloji ile siyaseti birbirine karıştırırlar. General de Gaulle ile Fransız Komünist Partisi Hitler'e karşı Özgür Fransa cephesini kurmadı mı? Kimse ama de Gaulle demedi. Kimse fakat komünistler diye itiraz etmedi. Çünkü mevzu bahis olan Fransa, yani vatan idi. Gerçeği kimin söylediğiyle değil, hakikatle ilgilenmek gerekmiyor mu? Filozof Thales'in başlattığı batı düşüncesinin hastalığı bize de sirayet etti. Kendi fikrinin gerçekliğin gösterdiğinden daha gerçek olduğuna inanmak. Bunu özellikle Ergenekon balyoz sürecinde liberal ve muhafazakar çevrelerde sıklıkla gördük. Gerçeklere değil kişisel inançlarına, ön yargılarına inandılar ve böylece olanı değil arzuladıklarını gördüler. Türkiye'de doğruyu elinde tuttuğuna dair güçlü inancı olanların çoğu hala bütünü görerek değerlendirme yapmıyor. Akıl dışılık ve kurmaca her daim gerçeğin yerini alıyor. Mantık doğru ile yanlış arasındaki akıl yürütme ayrımını yapan bir disiplin, analitik düşünme parçalardan yola çıkıp bütünü çözümlemek, geliştirmek. Analitik düşünme becerisi gelişmiş kişiler sorgulayıcıdır, araştırmacıdır. Analitik düşünme becerisi gelişmiş kişiler toplumsal olarak doğruluğu kabul görmüş bilgileri bile sorgulamaktan çekinmez. Doğrunun yer, zaman, duruma göre değişkenlik göstereceğini bilir. Evet, bilginin doğruluğuna kanaat getirmenin en iyi yolu analitik düşünme yapısıyla sorgulama yapmak. Aksi durumda bağnazlık, ezbercilik ve benzeri kabuller söz konusu oluyor. Sorgulama ve araştırma becerisine sahip olmayan toplumların olayları ya da kavramları doğru yorumlama işlevi de oldukça zayıftır, rüzgara kapılırlar. Son yıllarda siyaset dünyasında gördüğümüz manzaranın, iktidarın yaptığı ve halen inatla sürdürdüğü birçok hatanın ve muhalefetin iktidarın her icraatını kötülemesinin sebebi bu. Bağnazlık salt siyaseti değil, toplumsal kavrayışı da tahrip etti. İleriye bakabilmek için mutlaka tarihi öğrenmek, geçmişle hesaplaşmak gerekli. Bunu yaparken toplum bilimindeki hangi yöntemi kullanacağız? İdeolojik korkularla, bilimsel cehaletle öznel olunabilir mi? Tarihi sorgulamak bir meslek alanına hapsedilmeyecek kadar ciddi bir uğraş. Uzmanlaşma baskısı altında gerçekleşen akademik iş bölümü aslında bütünü değil, parçalar üzerinde uzmanlaşmayı sağlıyor. Tıp da böyle olmadı mı? Ekonomi politik bilmeden tarihçi değil, sadece aktarıcı, derlemeci ya da katip olursunuz. Şeytanın hikayesi. Aslında yazmaya çalışacağım şeytanın hikayesi. Andrew Neiderman, Amerikalı yazar, filme de çekilen Şeytanın Avukatı romanıyla tanınır. Başrolde Al Pacino, Keanu Reeves, Charlize Theron oynadı. Adından anlaşılacağı gibi birileri bile bile şeytanın avukatlığını yaptı. Filmde John Milton, yani Al Pacino, çok zengin bir adam görünümünde şeytanın ta kendisi. Kevin Lomax, yani Keanu Reeves, kişisel çıkarları için doğruyu bildiği halde gerçeği gizleyerek şeytanın avucuna gönüllü düşen, hırslarına, tutkularına ve paraya yenik avukat. Filmin unutulmaz bir repliği var. Şeytan veya Milton, kibir en sevdiğim günahtır diyor. Kibrin başkalarını kullanmak için en iyi araç olduğunu belirtiyor. Dipnot. Kibir, Arapça kabr, kubr kökenli. Dilimize büyüklük taslama, kendini beğenme, kendini başkalarından üstün görme diye çevirebiliriz. Kibirli insana bir şey öğretilemez çünkü o bilgiye sahip olduğuna inanır. Bilmediğini bilmez. Kibrin hakikat algısı bozuktur. Abartır, geneller, gerçeklere daima kördür. Sürekli ağzındaki sert sözler kibrindendir. Sen kimsin, o da kim oluyor? Kaç paralık adamsın, benim seviyemde değilsin. Büyüklenmeci kibir ile küçümseyici kibir bir madalyonun iki yüzüdür. Onay gördüğünde büyüklemeci tutum takınır, onaylanmadığında küçümseyici tavır alır. İnsanı zorbaya dönüştürür kibir. Bu nedenle yedi temel günahın başında yer alır. Sanmayınız ki şeytan yalanın avukatlığı için Kevin Lomax'ı kullanır. Hayır, bu anlaşmada çıkar ortaklığı var. Şeytan yalnızca sunar, insan isterse seçer. Bu iki tarafı da memnun eden bir menfaat anlaşmasıdır. Sonu mutlak yıkımla bitecek olsa da. Filmde önemli bir davayı alan avukat Kevin Lomax'ın eşi Mary Ann hastadır. Hayatta kalma mücadelesinde Kevin'in eşine destek olması gerekir. Buna karşılık Kevin şöyle der. Beni korkutan ne biliyor musun? Bu davayı karım için bırakırsam ve karım iyileşirse bu yüzden karımdan nefret ederim. Sonuçta çıkış yolu bulamayan, ümitleri tükenen Mary Ann intihar eder. Şeytan ile ortaklığın sonu yine yıkım getirmiştir ve ölen aslında insanlıktır. Çevrenize bakın. Kendisiyle yüzleşmekten kaçınsa da şeytan ile anlaşma yapan yok mu? Şeytanın sunduğu vaatlere, güce, çıkara alıştırılmış ve sözde karşı çıktığı bu düzenin yıkılmasını hiç istemeyen Müslümanlar yok mu? Özünde bunlar avukat Kevin Lomax gibi şeytanın avukatlığını yaptığını bilir. Yaratılan düzenin yok edilmesine gönülleri razı olmaz. Hele bununla hiç yüzleşmek istemezler. Öyle ya, şeytan sayesinde güç kazandılar, kale alınmaya başladılar ve sınıf atladılar. Artık kibir sahibidirler. İstediğiniz kadar hakikati göstermeye çalışın. Aradıkları gerçek filan değildir. Şeytanın avukatı olmuşlardır. Küçük şeytanlar gibi büyük şeytanlar da var. Büyük şeytanın hedefi dünyayı kendi yasalarıyla yönetmektir. Bunun için kişilerin zaafından yararlanır ve onlara reddedemeyeceği vaatler sunarak düzenine mahkum eder. Sonunda istekleri ortak olur. Cehennemde hüküm sürmek, cennette hizmet etmekten iyidir. Cehennem şeytanın sonucudur. Evet, şeytanla ortaklık yapan kibrin hakikat algısı bozuktur, abartır, geneller, gerçeğe düşmandır. Kitapsız bilgin olanın rehberidir şeytan. Shakespeare'in sözünü anımsatayım. Şeytan bir günah işleteceği zaman işe bu günahı kutsallık zırhına sarmakla başlar. Günümüzde de bu gerçek değişmedi. Bozulan, dejenere edilen din günahlara ortak ediliyor. Filmden şu sahneyi yazmalıyım. Şeytanın davet sahnesi var. Lobi faaliyeti yapan davetlerin aralarındaki sohbetleri dikkatli dinlerseniz, düzenlerine, tökerlerine çomak sokanları, kendileri gibi düşünmeyenleri, kendilerine biat etmeyenleri iftiralarla, kara propagandayla nasıl etkisiz bırakmaya çalıştıklarını görürsünüz. Mücadele etmek zor. Çünkü şeytanın ne çok avukatı var. Nedir en büyük silahları? Gerçek ötesi, yani post-truth kandırmacası ile hakikati görmezden gelmek. Olguların, doğruların, belgelerin, yalın gerçeklerin önemini yitirdiği dönem özellikle 40 yıldır insanoğlunun gündeminde. Tüm olaylar kişi temelli, günlük meseleler üzerinden tartışılıyor. Başa gelen tüm sorunlar kişi, lider üzerine yıkılıp rahatlanıyor. Suçlu hep öteki. Hazreti Ayşe yazısına gelen olumlu tepkilerden sonra bu kitabı yazmaya karar verdim. Tağut ile, yani putlar ile, iblisler ile mücadele şart. Aydınlık İslam'ı korumak ve anlatmak zorundayız. Yoksa hepimiz yıkılan gök kubbenin altında kalacağız. İkinci bölüm. İki din. Oscar Wilde, Dorian Gray'in Portresi isimli romanında toplumda sevilen biri olmak için vasat olmak gerekir der. Vasatlık sıradanın gözünde mükemmelliktir. İbni Haldun mukaddimesinde fazla tevazunun sonu vasat insandan nasihat dinlemektir diye yazdı. Buna izin vermemek lazım. Bizler gerçeği aramayı sürdüreceğiz. En sertinden başlayayım. Sözde Yoksulların Partisi AKP milletvekilinin zengin Monaco şehrinin sosyete mekanında yediği ıstakozu gözümüze sokması ya da Maldivler'de tatil yapmakla övünen AKP milletvekili değil asıl mesele. Aklıma Rasim Özdenören'in yazdığı Gül Yetiştiren Adam romanı geldi. Dipnot: Rasim Özdenören, Gül Yetiştiren Adam, İz Yayıncılık 2023. Gül yetiştiren adam imgesi muhafazakar çevrelerce her daim çok ilgi gördü. Kemalist değişime ve din alanının darlaştırılmasına, kalbi muhalefet, buğz etmek, tevekkül, sabır, varlıklarını başka biçimde sürdürmek için gizlilik, sır, takiye, kalp tekkeleri kurmak, vaazlarda, sohbetlerde üstü örtülü ezop dili kullanmak, hıncı içinde tutmak esastı. Tarikatlar yasaklanıp tekkeler kapatılmış olabilirdi. Onlar inatla gül yetiştireceklerdi. Romanda dedenin torununa namaz kılmayı öğretmesi gibi, Nakşiler'de mürit gül yetiştirme metaforuna, Nurcular'da şakirt gül yetiştirme mecazına uygundu. İmam Hatip okulları açmak, ilim yayma cemiyeti gibi yapıları örgütlemek, işletmeler açmak, siyasi parti kurmak gibi faaliyetlerin hepsinin amacı gül yetiştirmek idi. Demokrat Parti 1950'de iktidara geldi. Arkasından milliyetçi cephe hükümetleri kuruldu. Mukaddesatçı çevrelerin Atatürk'e ve devrimlerine karşı sert muhalefeti görünür oldu. Yani örtü gizlilik kalktı, eyleme geçildi. Mesela Ticaniler sadece Atatürk'ün heykellerine, büstlerine saldırmakla kalmadılar. Ezan delileri adını verdiklerine, ki A. Balcı, Y. Özkan gibi kimilerinin deli raporu vardı, kutsiyet atfettiler. Atatürk'ü değersizleştirmek için aldatma, çarpıtma ve hakaret dönemi başladı. Hele annesi hakkında yazılanlar bu toprakların terbiyesini aşan utanç verici bir seviyedeydi. Osmanlı'nın Şeyhülislam'ı Mustafa Sabri, Eşref Edip, Osman Zeki Ser'den geçti, Necip Fazıl Kısakürek, M. Raif Ogan gibi ajitatörler hakikati tahrif eden bir mukaddesatçı tarih inşasına koyuldular. İdeolojik husumet hafızayı suistimal eden kara çalmaya dönüştü. Zihniyet yapıları kaba lügate dayanan travmatik bir avam diliyle somutlaştı. Atatürk'e dediklerini geçelim. Rejimin kurucu unsuru görüp suyun öte yakasından dedikleri Balkan göçmenlerini bile aşağıladılar. Ön yargıydı makbul gördükleri. Bu mukaddesatçı zihniyetle yetişenler, bu tedrisattan geçenler zamanla iktidar oldular. AKP. Peki tüm sorunların kaynağı gördükleri Cumhuriyet sekülerizmi ile mücadele edip hasım gördükleri Kemalizmi aşan hangi alternatif projeyi hayata geçirdiler? Hiç. En son 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları mukaddes ütopyanın sona nasıl geldiğini gösteriyor. AKP 22 yıldır iktidarda. Hani gül çocuklar nerede? Ortada gül yetiştiren adam romantizmi bile kalmadı. Kemalizm'den kalan artık iyice aşındırılmış kurum ve kavramları bile hınçla tasfiye ettiler de yerine ne koydular? Hani ideal toplum nerede? Niye olmadı? Neden yapılmadı? Sebebi çok basit. Salt Kemalizm düşmanlığıyla, yalan temelli retorikle var oldular. Mevcut ülke gerçekliğiyle samimi olarak yüzleşmediler. Sorunların çözümü konusunda tutarlı, kapsayıcı, entelektüel birikim oluşturamadılar. Zaten fantezi yüklü söylemlerle bunu başarmaları imkansızdı. Netice itibariyle değersizleştirmeye çalıştıkları Kemalizmi aşan ona rakip tek proje ortaya konulamadı. Günümüzde hala yaptıkları mağduriyet dilidir. Olumsuzlama paradigması, korkutma stratejisidir. Bunun sonuna gelindiğini 31 Mart seçimi gösterdi. Örtü kalkınca altından Monaco sosyetesinin yediği pek meşhur ıstakoz tabağı ortaya çıkıverdi. Istakoz sözde 100 yıllık mağduriyetin neye dönüştüğünü sembolü oldu. Gül değil, ıstakoz yetiştirdiler. Lüküs otomobil uçar gider. Sadece ıstakoz mu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Türkiye'de ve Suudi Arabistan'da kullandığı lüks otomobiller tartışma konusu oldu. Daha kötüsü şuydu, bir din adamı ihtişamdan, gösterişten hiç utanmıyordu. Gündemdeki diğer konu Menzil ve İsmail Ağa cemaatindeki mal, para kavgası. Hazreti Muhammed'in sözünü hatırlatmalıyım. Benden sonra bir kavim gelecektir ki çeşitli nefis yemekler yiyecekler, çeşitli elbiseler giyecekler, güzel kadınlar alacaklar, kıymetli atlara binecekler, onların içi az şeyle doymayacak, çok şeye de kanaat etmeyecekler. Onların bütün gayreti dünya olacaktır, dünyaya tapacaklar, her şeyi dünya için yapacaklardır. Bu sebeple benden vasiyet olsun ki sizin çocuklarınızdan onları kim görürse onlara selam vermesin, hastalarını sormasın, cenazelerinin arkasından gitmesin, onların büyüklerine hürmet etmesinler. Bunları yerine getirmeyen kimse İslam dinini yıkmakta onlara ortak olur. Gerek Erbaş gerekse Menzil bu sözü bilmez mi? Bilirler ama yenik düşmüşlerdir ruhsal açlığa, şekilciliğe. Bir tartışma açmak zorundayız. Hazreti Muhammed veya Hazreti Ali niye servet içinde yüzmedi? Niçin mülksüzleştiler? Niye hiç miras bırakmadılar? Erbaş gibiler levhul mülk, yani mülk Allah'ındır sözünü unuttular, unutturdular. 21. yüzyılda Ebu Cehil ve Ebu Süfyan düzenini sürdürüyorlar. Oysa Allah bir kişi ya da kurum temsil edemez. Allah insanların tamamında tecelli ettiği için mülkiyet Allah'ındır demek, mülkiyet herkesindir demektir. Maalesef günümüzde mülkiyet din sınıfının ve bunlarla irtibatlı kapitalizmin, İslam tarihinde fıkıh ve tefsir daha çok zenginlerin, devletin eline geçtiği için kitabı, hadisi kendilerine yontarak yorumladılar, yorumluyorlar. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 36.